Ayrım 22, Kanlı Yürüyüş, Beethoven, sayfa 208. Tıpkı çocukluklarında hiçbir şey anlamadan ve kendilerine hiçbir şey anlatılmadan ezberledikleri gibi, şimdi de yine öyle bu duaları mırıldanmışlardı. Hiçbiri yaptıkları bu işteki çelişkiyi anlamıyordu. Bir kazada ölmüş bir adamın ruhu için dua etmek gibi iyi bir niyetleri vardı. Ama yine de sonuç olarak Tanrı'dan ve Meryem Ana'dan kendi ruhlarını kurtarmalarını istemişlerdi. Tabii gökteki Tanrı insanların yüreklerindeki gizli düşünceleri bildiğine göre onun bu duaları ölü adam için kabul edeceği kuşkusuzdu. Kilisenin tüm katı ve kesin kurallarına karşın onları kabul etmişti. Dua bitmişti. Kaba yer olan yerden bir parça toprak alıp ölünün üstüne attılar. Yerliler de nedenini bilmeden ama salt kaba yer olan yaptığı için ve bu yüzden de doğru bir şey olması gereken bu işi tekrarladılar. Don Alban pantolonunun cebinden kırmızı bir mendil çıkartıp bunu bir zamanlar El Zorro'nun yüzü bulunan kafatasının biçimsiz kesimine örttü. Yerliler kısmen elleriyle, kısmen maçeteleriyle ve kısmen dallarla cesedin üstüne toprak atarak örttüler. Ceset çukuru tümüyle doldurduğundan üstüne atılan toprak küçük bir tümsek oluşturmuştu. Birkaç tane adam ellerindeki meşalelerle ormanın içine koşup biraz taş topladıktan sonra bu tümseyin üstüne yerleştirdiler. Sonra bunun üstünü yapraklar ve dallarla kapatıp bunların da uçmasını önlemek için üstüne yine taş döşediler. Bütün bunlara karşın ceset hiçbir biçimde yaban domuzlarından ya da aç kaplanlardan korunmuş sayılmazdı. Onlar üstünü rahatça kazıp cesedi yerinden alabilirlerdi. Hiç kuşkusuz kaplanlar kokuyu almışlar ve El Zorro'nun cesedi sürüklenirken onu izlemişlerdi. Yiyecekler ve etler paketlere sarılı olduğu halde kaplanlar yine de kervanları izlerlerdi. Eğer yırtıcı hayvanlar mezarı açmazlarsa, mezarın üstüne konulan yapraklar ve dallar çok geçmeden burada yeni ve bereketli bir toprak yaratırlar ve bunun üstüne hemen yeni çalılar büyürdü. Birkaç hafta sonra insan bütün dikkatiyle arasa bile aynı yeri bir daha bulması çok zordu. Zaten cenaze töreni geceleyin meşalelerin soluk ışığında yapıldığından, gündüzleri kimse o yeri anımsamayacağı için ertesi gün bile mezarı bulmak zordu. "Küçük bir haç yapıp üstüne dikin," dedi Don Ramon. "Bu hombreyi buraya getirip onu gömenler, hepiniz buraya gelip birer içki için, yoksa bütün gece düşünüzde onu görürsünüz." Sonra kaba yer olara döndü. "Sanırım kendimiz için bir şişe daha açsak iyi olacak. Bunu hak ettik doğrusu. Allah belasını versin. Kutsal Nikolas adına Karadoles i Karambolas. Şimdiye dek hiç bu kadar lime lime olmuş bir insan görmemiştim. O görüntüyü unutmam için biraz daha Komiteko içmem gerekli. Bueno asies la vida. Yaşam böyle işte. Dün neşeli bir herifti. Bugünse paramparça olmuş. Yaban domuzlarına bir yem. Santissima Madre de Dios. Bana bir Hristiyana yaraşır bir ölüm ihsan eyle." Birkaç kez istavroz çıkardıktan sonra baş parmağını öptü. Kabayerolar yeniden ateşin yanına döndüler ve bir şişe komite ekonun da yardımıyla uykusuz bir gece için hazırlıklara başladılar. 30. Bölüm. İşe alınmış adamların ateşinin başında da en çok konuşulan konu bu olaydı. Yalnız yeni olduğu için değil ama insanın ölene dek unutamayacağı bir görünüm olduğu için herkesin ilgisini çekiyordu. Cenazeye yardım etmiş olan muchachos'lar Don Alban'dan bir şişe aguardiente almışlardı. Epey mutlu etmişti bu onları. Çünkü onlar daha çok caballeros'ların içtiği içkiye alışıktılar. Oysa hiç de hoş olmayan bu işin karşılığı için pek de iyi bir şey sayılmazdı. El Zorro'nun ölmesinin ya da yaşamasının Don Alban için hiçbir anlamı yoktu. Ne de olsa kendi adamı değildi. Bu yüzden cenaze giderlerini üstüne almıştı. Her şey olup bittikten sonra El Zorro'nun başından geçen kazanın kendisine tam 2 şişe aguardiente ile 4 şişe komiteko anehoya patladığını fark etti. Bir şişe adamlara yetmemiş, ikinci şişeyi de gözden çıkarmak zorunda kalmıştı. Çünkü bir süre sonra cenazeye yardım ettiklerine ve içlerindeki o garip duyguyu eğer şimdi iyi bir içkiyle bastıramazlarsa haftalarca hiçbir şey yiyemeyeceklerini iddia eden bir sürü adam üşüşmüştü başına. Ateşin başında Celso, Andres, Paulino ve Santiago çömelmişler, akşam yemeklerini pişirmekteydiler. O günkü yürüyüş sırasında kendilerine katılan birkaç yerli daha vardı aralarında. İçlerinden hiçbiri kazayı önemsememişti. Ancak at kampa döndüğünde ayağa kalkıp ne olup bittiğine bakmışlardı. Ne olduğunu şöyle bir öğrendikten sonra yine ateşin başına dönmüşlerdi. ''Hiç karışmayın,'' dedi Celso onlara. ''Başımıza iş çıkaracaklar. Ortalıkta dolanmayın. Burada yapılan fazla iş için kimseye para vermezler. Bunu kafanıza sokun, kuat erer.'' Onun bu akıllıca öğüdünü dinleyen ötekiler de cenazeye katılmamışlardı. Ama olayı tartışmaları kuşkusuz ki çok doğaldı. Yaşam ve Monteryalardaki koşullar konusunda oldukça fazla bilgisi olan akıllı ve tecrübeli Paulino konuşmaya başladı. ''Ne kadar şanslı olduğunuzu bilmiyorsunuz hombreler. O Allah'ın belası Cabron el Zorro'nun şu anda toprakla örtülü olmasına hepiniz şükretmelisiniz.'' Kapataz olarak Monteryalarda başınıza onunla El Camaron gelseydi hiç de gülünecek bir durum olmazdı. İkisi de alçak yaratıklardır. Ne zaman bu ikisi ellerine administratorun buyruğuyla kırbaç alsalar onların bayrama hazır olun diye bağırdıklarını işittiğiniz anda titremeye başlardınız. Onlar salt zevk için kırbaçlamaktan hoşlanırlardı. İnsanlara salt zevk için işkence edenler en çok nefret edilen kapatazlardır. Asıl şanssızlığınız El Camero'nun öbür üzengide asıl olmaması. Eğer elimden gelseydi böyle bir şeyi yapmak patronun vereceği bir şişe içkiden çok daha fazla mutlu ederdi beni. Eğer azizlere inanıyorsanız El Camero'nun da yarın yine böyle gömülmesi için bu akşam var gücünüzle dua edin. Hedicho, konuştum kuateler. Andres Celso'ya baktı. Celso'nun kendisine baktığını fark etmişti. Hiç önemsemeden omuzlarını silkti ve nehirde yemek kaplarını yıkamak için kalktı. Bu iş bittikten sonra ağzını çalkaladı ve işaret parmağıyla dişlerini temizledi. Andres de elinde yemek kaplarıyla ardından gelmişti. İkisi de yan yana kıyıda çömeldiler. Andres çevrede kimsenin bulunmadığından emin olduktan sonra El Zorro'nun atı tarafından böyle sürüklenerek öldürüleceğini nereden biliyordun diye sordu. Bildiğimi de kim söyledi? Ben hiçbir şey bilmiyordum diye karşılık verdi Celso soğukkanlı bir tavırla. Ben onun öleceğini yıldızlarda okumuştum yalnızca. Ama yıldızlar bu köpeğin nasıl öleceğini bana söylememişlerdi. Ellerinde de okuyamamıştım bunu. Aslında böyle ince ayrıntılar beni ilgilendirmiyor. Ben sana anlatmıştım bunları değil mi? Evet evet anlatmıştın. Hiç tanımadığın anda beni öldürmeye kalktığın anda anlatmıştım bunu dedi Andres gülümseyerek. Benim yerimde olsaydı sen de aynı şeyi yapardın. O iki domuz beni oltaya düşürdükten sonra aynı gün seni gördüğümde bir kapataz sanmıştım. Evet belki de. ''Sanıyor musun ki sırf 5 peso kazanmak için hiç utanmadan bana o pis numarayı yapan bu iki hayvanın yaşamasına, güneşin altında uzanmasına, geberesiye çalışırken beni izlemelerine ve üstüne üstlük de canları çektiği an beni kırbaçlamalarına yazgı izin verirdi. Böyle kan emicilerin bana yaptıklarını başkalarına da yapmalarına hiçbir yazgı izin vermez. Eğer öyle olaydı göklerde düzen diye bir şey olmazdı.'' Yıldızları ya da insanların ellerindeki çizgileri okuyabilmek bile gereksiz. Ama sana şunu da söyleyebilirim ki öbürü de Monteryalara varamayacak. Belki de öbür Cabron Quechi Sumaire duayla bile gömülmeyecek. Kuşkusuz onu yaban domuzlarıyla kırmızı karıncalar yiyecek. Bunun için hiçbir şey yapamam. Yıldızlarda yazılı bu görüyor musun? Andres güldü. Kimi zaman yazgı da önemli yanlışlar yapar. Ne demek istiyorsun? Hava gittikçe karardığından artık birbirlerinin yüzlerini seçemiyorlardı. Ortalığı aydınlatan tek ışık hafifçe fısıldayıp mırıldanarak cengelin içindeki sonsuz yoluna devam eden ırmakta yıkanan yıldızların ışıklarıydı. ''Hey, kimi zaman yazgıda önemli yanlışlar yapar demekle ne demek istiyorsun?'' diye Celso bir kez daha sordu. Sesi kuşkulu çıkıyordu. ''Bugün öğleden sonra Elzorro'nun atı Parahey'e geldiğinde sen hiç dikkatle bakmadın ve önemsemedin. Kimse ayrıntılara önem vermedi zaten. Herkes öylesine şaşırmış, öylesine aptallaşmıştı ki sadece üzen giden sarkan ve çamurun içinde yuvarlanan cesede baktılar. Korkunç görünüyordu.'' ''Evet, doğru. Peki ne olmuş? Haydi söyle bana, fazla konuşma. Bütün bu anlattıkların beni ilgilendirmiyor. Onun şöyle ya da böyle görünmesinin yazgıyla hiçbir ilgisi yok.'' ''Ama ben yakından baktım. Sırf sen daha önceden her şeyi söylediğin için yaptım bunu. Çok doğal olarak yazgının nasıl çalıştığını merak ediyordum. Bak şimdi buraya. Bir ip halka haline gelir ve bu halka da hadi bir kaza sonucu diyelim hayvanın boynuna dolanırsa o halka yavaş yavaş açılır ve sonunda uzunluğu kadar hayvanın arkasından gelir. Belki, belki de öyle olmaz dedi Celso sessizce ağzını çalkalayarak. Ama dikkat ettim, bu ip açılmamıştı. Öylesine sıkı bağlanmıştı ki bu ip at bütün gün koşsa bile üstündeki eğer bir türlü kaymazdı. İyi dikkat etmişsin Manito, sandığımdan daha da akıllısın. Ama bir ip eğer baştan düzgünce sarılmamışsa kendi kendine de sıkışabilir. Andres bir parça kumla içinde frijolelerini pişirdiği küçük kabı ovaladı. Doğru, yazgı işini öyle görür ki ip ya da atın koşum takımları öylesine garip bir biçimde düğümlenir ki ancak kesilerek açılabilir. Bütün bunlar da yalnızca kendiliğinden olur. Ama, Andres ağzı kulaklarına varana dek sessizce sırıttı. Ben ne tür bir yazgının Elzorro gibi usta bir binicinin ayağını üzengiye öylesine geçirdiğini bilmek isterim. Elzorro ne yaptı da sol ayağını sağ üzengiye soktu? İşte bunu bana hiçbir yazgı açıklayamaz. Lagarto, Lagarto dedi sesi, Allah kahretsin. Şimdi düşünüyorum da neredeyse senin haklı olacağına inanacağım Manito. Elbette haklıyım. Ben böylesine bir yazgı için hazırlıklı olduğumdan heyecanlanmadım. Onun için herkesin görmediği birçok şeyi gördüm. Bunu başka kimsenin görmediğinden emin misin? Hayır, Don Ramon bile görmedi. Bak sana nedenini anlatayım. Eğer tamamen hayvanın karnına inmişti, bu durumda sanki sağ ayak sağ üzengideymiş gibi duruyordu. Herkes Elzorro'nun paramparça olmuş kafasına baktı yalnız. Çünkü bu onlar için daha ilginçti. Üstelik ayağını üzengiden öylesine çabuk çıkardılar ki kimsenin hangi ayağın hangi üzengide olduğunu düşünecek zamanı olmadı. Celso güldü. Her şeyi iyi izlemişsin ve iyi kararlara varmışsın. Ama ben bu kadar kolay yakalanmam Hermanito. Hele senin tarafından asla. Hiçbir simsar bile beni bu kadar kolay yakalayamaz. Hele hele bir polis asla. Ama ben senden söz etmiyorum Kuate. İster benden ister yazgıdan ya da cehennemden söz et. Benim için bütün bunlar birbirinin aynı. La Lagunita'daki Parahe'de Elzorro canlı üstelik de mükemmel bir durumdaydı. O her zaman arkadan gelirdi bilirsin. Bu onun en büyük zevkiydi. Çünkü simsarlar görmeden birkaç kişiyi kırbaçlayabiliyordu. Eğer birisi çömelmek istese hemen kırbacı sırtında şaklardı. Eğer oraya yetişemezse ağaçların birinden bir dal kopartır ve bunu zavallının üstüne öyle bir savururdu ki adamcağız yere düşer ve bütün gün taşıdığı yükün altında inleyip dururdu. Sırtında gömlek diye bir şey olmadığından dal sırtında derin bir yara açardı. Peki, peki Elzorro her zaman en arkadan gelirdi. Ne olmuş yani? Ben de arkadan mı geliyordum? Dur bakayım düşüneyim. Hayır, haklısın, sen arkadan gelmiyordun. Doğru oğlum, doğru. İyi dikkat etmişsin. Bütün yürüyüş boyunca ben öndeki takımlarla birlikte eşeklerin yürüdüğü yerde Kahan kulu çocuklarla birlikteydim. Kahan kulu herhangi bir muchacho'ya sor, bunun doğru olduğunu söyleyecektir sana. Peki eğer ben arkadan gelmediysem ve birliğin hemen hemen en önünde yürüdüysem, o Allah'ın belası cesetle ne gibi bir ilgim olabilir benim? Andres bir süre sustuktan sonra konuşmaya başladı. Zaten ben bu işin ne başını ne de sonunu anlayabiliyorum. Bütün ciddiyetimle senin yazgıya biraz yardım etmiş olduğunu düşünüyordum. Ben mi? Ama Andres, böyle bir şeyi nasıl düşünebiliyorsun? Demek ben. O zavallı çakala. İşte burada önemli bir nokta kaçırmışsın. Eğer böyle bir şey yapmış olsaydım sana kesinlikle söylerdim kompa. Çünkü sana güveniyorum. Ama yapmadığım bir işten de kendime pay çıkartamam. Öyleyse bu işi kimin yaptığını bilmek isterdim. Kim mi? Bilmek mi istiyorsun? Bu birlikte Monteryalara zorla getirilen en az 150-200 kişi var. O 200 kişiden birine sor bakalım. Eğer eline bir fırsat geçseydi ya da yakalanma diye bir sorun olmasaydı, El Zorro'nun boğazını maçetesiyle keser miydi, kesmez miydi? Bu insanların hepsi seve seve yapardı bu işi. Ben de yapardım, sen de yapardın. İşte şimdi bu salaklardan hangisinin onun sol ayağını sağ üzengiye soktuğunu kestirmek sana düşüyor. Eğer benim bu kadar budala olduğumu ve böylesine bir herifin ayağını hangi üzengiye sokmam gerektiğini bilmediğimi sanıyorsan, sen de en azından bu işi yapan herif kadar aptalsın. Belki de atın kulağıyla kuyruğunu birbirinden ayıramayan o küçük köylerden gelen yerlilerden biri yapmıştır bunu. Ama Celso gibi yaşlı ve kahve finkalarında çalışmış tecrübeli biri değil. Ben hangi ayağın hangi üzengiye girdiğini, bir ipi nasıl dolayacağımı iyi bilirim. İşte bu saçmalıklardan hiçbiri artık beni ilgilendirmediği için şimdi petatemin üstüne uzanıp iyi bir uyku çekeceğim oğlum. Suratı olmayan hayaletlerden beni koruması için içkiye de ihtiyacım yok benim. Haklısın Celso, ben de çok yorgunum. İkisi de ateşe doğru yürürlerken Celso konuşmaya başladı. Kahve fingalarında çalışırken bir günü Finquero'nun aziz günü olarak kutluyorlardı. El Cura hizmet etmeye geliyordu. Ben de machete ile ayağımı yaralamış olduğumdan o gün çalışamıyordum. Onun için kilisenin hemen dışında Ladinoların müzik dinlediği yerde durdum. El Cura'nın şöyle dediğini işittim. De todos modos hijos, mios la mejor almohoda es una convenciana limpia. Şunu demek istiyordu. Temiz bir vicdandan daha yumuşak bir yastık yoktur. Bunu her zaman aklında tutacağım. Öylesine doğruydu ki bu El Cura'nın söyledi. İşte senin anlayacağın manito, bu gece sanki göklerdeymişim gibi uyuyacağım ben. Çünkü saf ve temiz bir vicdanım var. Santa Clara gölüne vardığımızda vicdanım çok daha temiz olacak. Buenas noches manito. 22. ayrımın sonu. Sayfa 216.